Ayrım 13.
Sayfa 177. Yağmur yazarız ama konuşurken hem yumuşak G hem R'yi atar, yağmur çıkartırız. Var mı yazar, var mı diye çıkartırız. Biliyorum ki dünyada dil üzerinde en çok çalışanlar Macar dilcileri olmuştur. Ses bilimcilerle, müzikologlarla birlikte çalışmışlar, çıkartılan seslerin hiçbirini yok etmemişlerdir. Bu nedenle Macar dili fonetik olarak beni ilgilendirmektedir. Rizeliyim ve Rize şivesi Türkçe'ye en uzak şive gibi görünür. Oysa uzak olduğu nokta İstanbul Türkçesidir. Macar Türkçesi değildir. Bunu fark ettim. Bu fikre bebek nazlatmaları üzerine yaptığım derleme ve araştırma sırasında ulaştım. Bunu da nazlatmalar üzerine yazdığım makalemde belirttim. 8 Eylül 2005 tarihinde bir dilekçe yazarak önerdiğim nazlatma sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilmiş ve bu durum 19.12.2005 tarih ve 142'ye 5258 sayılı yazıyla tarafıma bildirilmiştir. Örneğin Rize'de Orta Asya'dan, Turfan'dan gelen sözcüklerimiz bile vardır. Uygur bölgesindeki Turfan'da su kanallarının adı olan Karız çok yakın olarak Rize'de Keriz, E harfi A'ya eğimlidir, K harfi de Ç karışımlıdır, vardır. Sadece sözcük olarak değil, bizzat işlevsel olarak aynen vardır. Benim büyüdüğüm evin bahçesinde toprağın 2 metre kadar altında bahçeyi verevine geçen bir keriz vardır. İşlevi şudur: Rize çok yağış alır, bahçe göllenmesin diye bu keriz suyu toplar ve denize kadar alttan geçirir. Kerizin bir noktasında taş merdivenle inilen bir puar vardır. Dikkat edin, pınar demedim. Puardan tertemiz içme suyu alırdım çocukluğumda. Bu görev benim de evde. En küçük olana verilir bu iş. Çünkü puarın çukuru çok geniş değildir. Puar sözcüğünün Antalya'dan İzmir'e kadar geniş Ege bölgesinde pınar yerine kullanıldığını biliyorum. Antalya, Burdur, Denizli civarı bilinen eski Türkmen bölgeleridir. Hatta R'yi çıkartmazlar tıpkı sizdeki gibi. Sizin Macar sözcüğüne muhacir dediğiniz ve muacı olarak çıkarttığınızdaki gibi. Dahası var, Rize'de çocuğa su içirirken annesinin su al, su iç anlamında söylediği söz şudur: bu, a, bu. Puar ile ilişkisi açık. Orta Asya'da karız sulama tekniğinin kullanıldığı coğrafi alanın adı olan turfan sözcüğünün ortaya çıkardığı bir sözcükte erken yetişen sebze ve meyve anlamında kullanılan turfanda sözcüğüdür. Uygarlık köprüsü karız, bilim ve ütopya, Ekim 2005. Bugün bu sözcük Rize'de ve tüm Türkiye'de aynı işlevde ve aynı adla kullanılmaktadır. Dönelim bizim bahçedeki kerize. Bu kerize annemin dedeleri yapmıştı. Bu durum atalardan biri bir su kanalı kültürünün olduğunu gösterir. Dedelerimiz şimdiki Gürcistan'dan gelmişlerdi ve lakapları Finci idi. Orada Fin köyü varmış, oradan gelmişler. Fin köyü adını nereden almış olabilir? Orta Asya'dan Kuzey Avrupa'ya gitmiş olan Finlilerle aynı çıkış noktasına ulaştığımızı hissediyorum. Bugün anne aile soyadım Fencioğlu'dur. Ancak anneme Finci'nin kızı denilmesi devam etmektedir. Yine Rize'de çok geniş bir Kupuz sülalesi vardır. Gözlerindeki tatarımsı çekiklik ve yuvarlak yüzleri belirgin ortak özellikleridir. Bu aileden kız alıp vermelerle benzer özellikler daha geniş alanda görülmektedir. Büyük yengem bu soydandır. Gelelim Kupuz sözcüğüne. Türk halk çalgısı, Anadolu'da yaşamış bütün toplumların da ortak çalgısıdır. Bağlamanın atası Kupuz denilen Orta Asya çalgısıdır. Bakıyoruz, hem genetik olarak Asyalı hem aldığı soyadıyla belirgin Asyalı. Karadenizli olarak bir başka ortak özelliğimizi daha söylemek istiyorum. Tulum zurna. İngilizce pipe organ olarak bilinen bu çalgı Macaristan'da ve bugünkü Romanya sınırları içindeki Transilvanya bölgesinde kullanılmaktadır. Transilvanya bölgesiyle ilgili aynı düşüncede olduğumuzu sanıyorum. Sultan Kutay pentatonik bebek nazlatmalarını buradan derlemişti. Benzerini Rize'de derledim. Tulum zurnanın batıya göçlerle nerelere kadar gittiği başka bir yazımıza konu olsun. Ancak deriden yapılmış olan tulum zurnanın dericilik kültürü gelişmiş toplumların ürünü olacağı kuşkusuzdur. Rize yöresel halk dansı olan horonda belirgin ritim 7-16'lıktır. Bu ritim Macaristan'a çok yakın olan Moldova'da kullanılmaktadır. Moldovyalı yaylı çalgılar orkestrasından dinledim. Aynı hareketlilikte 7-16'lık horon çaldılar. Kendi bestecileri yerel müziklerini armonize etmişti o eserde. Biliyoruz ki Moldova'da Gagavuz, Gök Oğuz Türkleri yaşamaktadır. Bu bağlantılarla Doğu Karadenizlilerin Gök Oğuz Türkleri ile olan yakınlığı açıklanabilir. Macarlarla ortak bir yanımız da Çingenelerle birlikte yaşıyor olmamızdır. Yoksulluktan kendini kurtarmış olanlarına artık Çingene demiyoruz. Ancak Türk Çingeneleri belki de dünyanın en şanslı olanlarıdır. Avrupa'daki gibi soykırım asla yaşamamışlar, her meslekte her kariyere kadar hep var olmuşlardır. Çingeneler konusunda benim görüşüm size farklı gelebilir. Özetle, dünyada iki insan popülasyonu vardır. Biri Afrika'nın ortasında oluştu, diğeri Asya'nın ortasında oluştu diyorum. 1. Türkler Orta Asya popülasyonundan gelir. Oradan iç denizin kurumasıyla doğal göçlerle yayıldılar. Avrupa'nın kuzeyi henüz buzlar altındayken, Bering Boğazı henüz kırılmamışken, M.Ö. 6500'de oluşan Karadeniz henüz çökmemişken. 2. Çingeneler Afrika popülasyonundan gelir. Sahra çölü oluşurken yüzlerce yıl süren yanardağ patlamalarından kaçanlar sahil boyu su kenarlarını takip ederek göç ettiler. Henüz Güneydoğu Asya'da adalar oluşmamışken yürüyerek Avustralya'ya kadar gittiler. Hindistan ve Mısır önemli su kaynağıydı, buralara yerleştiler. İcipt, Kıpti, Çingene ülkesi, biz Mısır diyoruz. Sonra batıya doğru yayıldılar. Anadolu ilk tarım yapılan topraktı. Su ve buğday birlikte vardı ve bu nedenle göçler buraya doğru kaydı. Hindistan üzerinden Afrika kökenli insanlar ve Asya üzerinden Türk kökenli insanlar Ön Asya'da bu topraklarda buluştu. Ortak yaşantılar oluştu. Afrika kökenlilerin Latince gibi dilleri zaman zaman egemen olduysa da Türk dili daha geniş alanlara yayılabildi. Çok az değişiklikle hep yaşadı. Türkçenin bu kadar uzun yaşayabilmesinin önemli nedenleri vardır. Anadolu'da ve Avrupa topraklarında bu iki kökenin birlikte var olmalarının nedeni doğal göçlerdir. Ancak Türklerin daha Orta Asya'dayken demiri eritme, su kanalları yapma, yani toprağı ve kayayı değiştirme kültürüne sahip olmaları gittikleri yerlerde dillerini üstün tutabilmelerine yaramıştır. Yani Türkçe bir matematik dili olduğu için, sanat kültür dili olduğu için bu kadar geniş alanda varlığını devam ettirebilmiştir. Türkleri ve Çingeneleri neden sevmez zengin batılı beyaz adam? Çünkü kendini üstün ilan eden o beyaz adam, kendi atalarını küçümseyen dünyamızın sınıf atlamış şımarık çocuklarıdır. Şunu da düşündüm. Dünyada iki insan kaynağının olduğunu kabul etmek, Adem ile Havva efsanesini yıkacaktır. Din ile iç içe yaşayan batılı Hristiyan tutucu kalemlere iki ayrı popülasyonu kabul ettirmek zordur. Çünkü aksi halde bütün ezberledikleri bilgileri ve yazdıkları kitapları değiştirmeleri gerekecek. Biliyor musun, yaşadığımız topraklara Türkiye diyen de batılılardır. Trakya adı Türklerin yaşadığı yer anlamında Trukya olarak söylenmiş, bu sözcük dönüşerek Türkiye olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nu kurdu ve tarihçilere Etrüsklerin Asya ile akrabalığını araştırma görevi verdi. Bu araştırmalar Bilim Ütopya dergisinin Aralık 2005 sayısında yayınlandı. Benzer bir araştırma Meksika'da yapılmış, İnka ve Maya uygarlığıyla benzerliklerimizin olduğu belirlenmişti. Yakutistan'ı görenler şehir merkezlerindeki ağaç oyma abideleri Kızılderili totemlerine benzetmektedirler. Etrüskler M.Ö. 1300 Roma şehrinin kurucusudur. Dergide Roma Müzesi'nden resimler ve heykeller vardır. Ben bir drama öğretmeni olarak bu resimlerin ne anlattığını şöyle çözdüm. 1. Romulus ve Romulus'u emziren dişi kurt heykeli. Dişi kurt efsanesi Orta Asya kökenlidir. Demir dağları eriterek geçen insanların tarihidir bu efsaneler. Dağları delen efsanevi aşk hikayeleri hala anlatılır. demiri eriten teknolojiye sahip insanlar ancak bir sonraki aşama olan bronzdan heykeli yapabilirler. Kalıp dökülerek yapılmış bir heykeldir söz konusu. Eritme ve başka madenlerle karıştırma, bunlardan yeni aletler yapma aşamasına geçilmiş demektir. Benzer şekilde 10 yıl kadar önce kazılarda bulunan Göktürk parasında han ile kadın han başları birlikte resmedilmiş haldedir. Kabartma resim madeni para üzerindedir. Aynı teknolojidir bu. 2. Romulus ve Romulus. Bu adlar çingene Roman adıdır. Bronz heykelde dişi kurt bu iki çingene çocuğu emziriyor. Bugünkü Romanya'da bu isimler erkek çocuk adı olarak vardır. 2005. Yani Asyalılar Afrika'dan gelenleri besliyor. Dans eden kızlı erkekli resimler. İki zurna çalan bir erkek var. Kıza kur yapıyor. Bu figür bizde var. Kız yüzünü saklar. Erkek maharetlerini gösterir. En maharetli erkek onu dansa kaldırır ve benzeri. Kızın başındaki örtü bugün Karadenizli kadınların başından dolandırarak omzuna attığı çersandır. Zurna geleneksel üflemeli Anadolu çalgısıdır. Zurnanın gelişmiş olanı bugün klarnettir. Klarnet aynı zamanda çingene çalgısıdır. 4. Parmak şıklatan iki elli küp. Bir küpün kulpuna geçirilmiş, mandal görevi verilmiş kollar tipik Türk halk oyunlarındaki el hareketini veriyor. 5. Bal mumu maske. Ölen genç kızın yüzünden alınan bal mumu maskenin kenar süsünde kızın alnında dizilmiş paralar ve başında tüyler var. Bugün bile Ankara, Orta Anadolu köylerinde gelin kızın başına renkli tüyler ve alnına altın paralar dizilmektedir. Etrükslerin ölen kız maskesi, ölen kadına saygıyı, onun yüzünü resim gibi duvara asma geleneğini gösterir. Anadolu'da kadın erkek ayırmadan ölenlerin resmini çerçeveletip duvara asma geleneği devam etmektedir. Resmi yasaklayan İslamiyet bile bu geleneği yok edememiştir. Etrüsklerin yaptığı kadın erkek birlikte heykelleri, Göktürklerdeki kadın erkek birlikte resmedilmeyle örtüşen bir durumdur. 6. Solo kadın dansçı. Kadının elleri tipik Kafkas yöresindeki dans figürüdür. Ayaklarında çarık vardır. Çarık halen bilinen deriden yapılmış bir ayakkabıdır. Dericilik Türklerin en eski becerilerindendir. Örneğin eti tuzlayarak uzun süre koruma, kurutulmuş tuzlanmış et saklama, deriden çarık, çadır, pösteki, su kabı, peynir kabı ve benzeri yapma teknikleri vardır. Macarların ünlü salamı bu becerinin devamıdır. 7. Karı koca lahitleri. Kadınla erkeği birlikte gösteren bu lahitler Göktürk paralarında olduğu gibi kadına değer verme geleneğini gösteriyor. Anadolu'da Kibele adıyla bilinen ana tanrıça mitolojisi bu geleneklerle örtüşen bir durumdur. Sevgili Timea, herhangi bir yorum yapmadan bu bilgileri Macar arkadaşlarına aktarabilir ve onları tartıştırabilirsin. Bana posta adresini verirsen yukarıda sözüne ettiğim Bilim ve Ütopya dergilerini gönderirim. Arkadaşlarına eve geldiklerinde ikram ettiğin kahve öncesi şeker ve kahve yanındaki su da bir Türk geleneğidir. Ancak biz belki Anadolu'da buna kolonya ikram etmeyi ekledik. Temiz el, temiz hava ve hoş kokularla sohbet etmek için olmalı. Sizde kolonya ikram etmekte var mı? Son olarak sana Attila, İlk Avrupalı adlı yeni bir tarihi romandan söz etmek istiyorum. Yazarı Grigori Tomski, Yakutistan'da doğmuş ve Paris'te yaşıyor. Bu romanını dünyada ilk kez Türkiye'de Türkçe olarak bastırdı. Papyrus yayınlarında basılan bu kitapta Roma saldırılarından bıkan diğer Avrupalıların kendilerini kurtarsın diye davet ettikleri genç Hun İmparatoru Attila'yı anlatmaktadır. Attila Fransızca, Latince, Almanca bilmektedir. Akıllı ve cesurdur. Romalılara karşı Avrupalıları birleştirir. Devlet kurma geleneği olan Asyatürkleri böylece Avrupa tarihine de şekil vermiş olur. Attila'nın hayatı bin yıldan bu yana Alman halk ozanlarının şarkılarına konu olurken birçok yazar ve sinema yapımcısına da ilham vermeye devam ediyor, diyor yazar Tomski. Sana yeni bir şey söylemiş olur mu bu kitap bilmiyorum. Sevgilerimle. 7. Bölüm. Köşe yazılarından. Birlikte şarkı söylemeye son mu? Müzik ve resim dersleri seçmeli paralı ders yapılmasın konulu başlatmış olduğumuz imza kampanyası devam ediyor. Bu kampanyayı Musiki Muallim Mektebi'nin 80. kuruluş yıldönümü sempozyumunda Gazi Üniversitesi konser salonunda başlattık 2-3 Kasım 2004. Bu sempozyumda biz müzik öğretmenleri ilk kez kendi bayramımızı kutlamanın sevincini yaşadık. Fakat galiba son kez de. Çünkü müzik ve resim, beden eğitimini de dahil ettiklerini spordan sorumlu devlet bakanının 6-11-2004 tarihli konuşmasından öğreniyoruz. Dersleri temel ders olmaktan çıkartılıyor, seçmeli ve paralı derslere dönüştürülüyor. Yani parayı veren düdüğü çalacak. Paran kadar eğitim hakkın olacak. Haziran 2004'te piyasaya göre eğitim modeline geçtiğini ilan eden TTK Başkanı Ziya Selçuk, gerçekte Gazi Mustafa Kemal'in 1924'te kurmuş olduğu müzik öğretmeni yetiştiren kurumu kapatmaktadır. Çok parçalı zeka kuramına dayandırılan, öğrenci merkezli gibi bir yaldızla sunulan bu programla sanat eğitimi almayan, pop müziğin açık saldırısına terk edilmiş ve ulusal şarkı dağarcığına sahip olmayan, daha ötesi İstiklal Marşı'nı bilmeyen bir nesil yetiştirilmek istenmektedir. Müzik ve resim dersleri seçmeli paralı ders yapılmasın konulu imza kampanyamıza ilk gün aşağıdaki isimler katıldı ve imzalar TTK üyelerinin 0312 213 39 62-0312 213 78 36 numaralı fakslarına gönderildi. Edip Günay, emekli profesör. Erdoğan Okyay, müzik eğitmeni. Enver Tufan, öğretim görevlisi. İsmail Bozkaya, öğretim üyesi. Erdal Tuğcular, öğretim üyesi. Selmin Tufan, öğretim üyesi. Feridun Büyükay, emekli profesör. Mustafa Apaydın, öğretim üyesi. Hürriyet Apaydın, müzik eğitmeni. Yalçın Tura, emekli profesör, besteci. Memduh Özdemir, profesör, bölüm başkanı. Hüseyin Başkadem, müzik eğitmeni. Müzeyyen Demirci, müzik eğitmeni. Mahiye Morgül, müzik ve drama eğitmeni. Refik Saydam, müzet başkanı. Hilal Arslan, müzik eğitmeni. Efe Akbulut, öğretim üyesi. Aykut Sarıçiftçi, öğretim üyesi. Seval Köse, öğretim üyesi. Erdinç Özcan, müzik eğitmeni. Özlem Onuk, araştırma görevlisi. Atalay Çakır, müzik eğitmeni. Nurhan Çangal, emekli öğretim görevlisi. Ayşegül Atak, Yayla, öğretim üyesi. Yılmaz Küçüköncü, öğretim üyesi. Fatih Yayla, öğretim üyesi. Sonat Coşkuner, yüksek lisans öğrencisi. Naz Evren, yüksek lisans öğrencisi. A. Serkan Ece, öğretim üyesi. Hikmet Türk, öğrenci. Burcu Kalkanoğlu, öğrenci. Cemalettin Göbeles, profesör, öğretim üyesi. Baran Üstüntaş, öğrenci. Oya Akyıldız, öğretim görevlisi. Bukle Çavdar, öğrenci. Tuğba Aydın, öğrenci. Soner Koç, öğrenci. Bilge Başkan, öğrenci. Bülent Birol, dekan. Yılmaz Şenduman, öğretmen. Sermin H. Kaymak, öğretmen. Hakan Elbaşı, udist. Gülçin Yılmaz, yüksek lisans öğrencisi. Ali Delikara, araştırma görevlisi. Gülay Batur, öğrenci. Nezahat Türkmen, öğrenci. Nilüfen Şen, öğrenci. Ceren Efe, öğrenci. Gizem Şahin, öğrenci. Tuğba Topcan, öğrenci. Özlem Dulkadir, öğrenci. Ferda Öztürk, öğrenci. Suat Kurtuldu, müzisyen. Yusuf Akbulut, profesör, öğretim üyesi. Satiye Öktem, müzik eğitmeni. Fatma Yıldız, müzik eğitmeni. Beste Özçelebi, öğrenci. Beyza Kerimoğlu, öğrenci. Şule Sevindirici, öğrenci. Erdem Özger, öğrenci. Seyit Ahmet Altay, öğrenci. Övgü Özparlak, öğrenci. Çağrı Başbu, öğrenci. M. Ayça Acar, öğrenci. Gülce Coşkun, öğrenci. Gözde Coşkun, öğrenci. Duygu Atik, öğrenci. Burçin Korkmaz, öğrenci. Tuğçe Kaynak, araştırma görevlisi. A. Semih Birel, araştırma görevlisi. Dilek Bulduker, öğrenci. Mehmet Efe, araştırma görevlisi. Gülşah Kurtulan, müzik eğitmeni. Tülay Ay Yıldız, öğretmen. Efsun Kerman, öğrenci. Nevhiz Erman, öğretim üyesi. Şeyda Çilden, öğretim üyesi. M. Yiğit Ersoy'dan, öğrenci. Bilge Başkan öğrenci, Muzaffer Nezihi Egelioğlu öğrenci, Selçuk Bilgin öğretim üyesi, Raziye Nil Aksoy öğrenci, Uğur Özalp öğrenci, Ali G. Duman öğrenci, Gökhan Özdemir öğrenci, Mesut Arıkan müzik eğitmeni, Erhan Yiğiter öğrenci, Korhan Doğan öğrenci, Nevra Güçlü öğrenci, Doktor Ercan Yenal müzikolog, Serpil Özyürek müzik eğitmeni, O. Ülkü Özer müzik eğitmeni, Y. Selim Sarıcı müzik eğitmeni, Hidayet Telli ressam sanat eğitimcisi, Nevide Gökaydın ressam sanat eğitimcisi. 5-11-2004. Sesimi duyan yok mu? 19 Kasım 2004 günü ilköğretim okullarına gelen resmi yazıda 4. sınıftan itibaren müzik, resim ve beden eğitimi gibi özel yeteneğe bağlı dersler branş öğretmenleri tarafından okutulur deniyor. Bu yazı imza kampanyamıza bir cevap niteliği taşıyor. Sanki daha fazla müzik öğretmeni çalıştıracaklarmış gibi gösteriliyor. Ancak içinde yer alan özel yeteneğe bağlı dersler ifadesinin altını çizelim. Bugüne kadar temel ders olan dersimiz artık özel yeteneğe bağlı ders olarak geçecek. Bunun bir adım sonrası şudur. Öğrenci merkezli eğitim modeline geçtik. Çocuğun ilgi, istek ve kabiliyeti doğrultusunda seçmeli dersler koyduk. Parasını veren çocuk bu dersleri alır. Böylece bu dersler toplu ders olmaktan çıkacak, kendi içinde de parçalanarak çalgı öğrenme dersleri olacak. Spordan sorumlu devlet bakanı açıklıyor. Bir ilk öğretim okulunda beden eğitim öğretmeni değil, beden eğitimi öğretmenleri olacak. Okullarda spor kulüpleri bulunacak. Bunun adı koçluk sistemidir. Parayı veren topa elini sürer. Parayı veren düdüğü çalar. Arkadaşlar, değiştirilen her kelimenin arkasında bir tuzak var. Lütfen bunları görelim. Çok parçalı zekacı öğretim üyeleri de olan bitenin farkında değiller. Öğretim üyeleri de aralarında parçalanmış. Birbirine günaydın demiyorlar ki oturup nereye gidiyoruzu konuşabilsinler. Onlar YÖK profesörüdür. Kariyer için vardırlar. Oysa gayet basit. Piyasaya göre eğitim modelinin teorisi çoklu zeka. Uygulaması dersleri parçala ve sat. Yöntemi çocuğu birey, sosyal varlık değil, kabul et ki kültürel varlıklarını öne çıkartarak çocuğu yalnızlaştır. Çocuğun duyularını parçala, doğasını boz. Toplu sanat ve beden eğitimi almasın ki ruhu ve bedeni güzelleşmesin. Müzik öğretmenleri alan yeterlilikleri başlığıyla toplanan komisyondan çıkan rapor bu doğrultuda hazırlanmıştır. Bu komisyonda Denizli Müzik Bölümü Başkanı Efe Akbulut görev aldı. Raporda İnsan ve Müzik Olgusunu Tanıma adlı ilk başlıkta 9-14 yaş grubunda A1-1 ilk cümle şöyledir. Öğrenciye insanın biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve duygusal bir varlık olduğunu açıklar. Kim açıklar? Öğretmen. Öğretmen bunu hayır, insanın tanımı böyle değildir. Kültürel ve duygusal varlık sözü kasıtlı olarak bu tarife eklenmiştir diye eleştiremez. Eleştirirse alanında yetersiz kabul edilecektir. Bunun sonu çocuklarımızı etnik ve dinsel farklılıklarına göre sınıfta parçalamaya götürür.